Ayrım 15.
Bu yasağın nedenleri hiç önemli değil. Çok ciddi de olabilir, bir kapristen ibaret de olabilir. Bu konuyu kurcalamak sana düşmüyor. Koşul budur ve kesindir. Bu işte vekili olmamdan öte hiçbir sorumluluğunu taşımadığım kişinin son koşulu, senin bu koşulu kabul etmeye söz vermen. Verdiğin sözü de tutmandır. Bu kişi sana geleceğe ilişkin büyük umutlar sağlayan kişidir. Kimliğinin sırrı da salt onunla benim aramdadır. Başına konan devlet kuşunun büyüklüğü yanında bu koşulların bence adı bile anılmaz. Ama dediğim gibi sesini çıkaracaksan şimdi sırasıdır, söyle. Ben gene güçlükle kem küm ederek bir diyeceğim olmadığını bildirdim. Jaggers da gene yok bir de olacaktı dedi. Şimdi koşullarla yasak konusunu burada kapatıyoruz Bay Pip. Gerçi beni bay diye çağırmaya, biraz daha saygılı davranmaya başlamıştı ya, gene de o tepeden bakan hafif kuşkulu tutumundan vazgeçemiyordu. Şimdi bile konuşurken arada beni tuzla buz edebilecek bir sürü şey biliyormuşçasına gözlerini yumup parmağını sallıyordu. Şimdi sıra yapmamız gereken hazırlıkların ayrıntılarına geliyor. Şunu bilesin ki birkaç kez gelecekle ilişkin umutlarından, geleceğinin parlaklığından söz etmeme karşın sana sunulan şey yalnızca umut değildir. Senin istenilen biçimde yaşayıp okumanı bol bol sağlamaya yetecek bir para daha şimdiden elime verilmiş bulunuyor. Ben senin velin olacağım. Benim teşekkür etmeye davrandığımı görünce Jaggers yok diye sözümü ağzıma tıkadı. Hemen söyleyeyim ki bu hizmetlerime karşılık iyi para alıyorum, yoksa yapmazdım. Durumundaki değişikliğe uygun olarak yüksek öğrenim görmeni isteniyor. Bu fırsattan hemen yararlanmanın önemiyle gerekliliğini de kavrayacağın umuluyor. Böyle bir fırsatı ömrümce beklemiş olduğumu söyledim. Jaggers, ömrünce beklediklerini bir kalem geç Bay Pip diye beni tersledi. Biz şimdiye bakalım. Şimdi hala istiyorsan bize yeter. Yani şimdi sen hiç zaman geçirmeden özel bir öğretmenle çalışmaya hazır mısın? Bunu mu demek istiyorsun? Kekeleyerek evet, bunu demek istediğimi bildirdim. Güzel. Bu konuda senin isteklerine başvurman bildirildi. Bence yanlış bir yöntem bu. Neylersin ki aldığım talimat bu yolda. Özellikle istediğin bir öğretmen var mı? Bay Wopus'un büyük teyzesiyle Biddy'nin dışında hiçbir öğretmen tanımadığım için bunu hayır diye yanıtladım. Bay Jaggers, benim tanıdığım bir öğretmen var. Bu iş için sanırım uygundur dedi. Dikkat et, bu öğretmeni sana salık veriyor değilim. Çünkü ben kimseyi kimseye salık vermem. Kendisinin adı Matthew Puckett'tır. Aa, bu adı duyar duymaz bilmiştim. Miss Havisham'ın hısmı olan. Bay ve Bayan Camilla'nın sözünü ettikleri Matthew. Miss Havisham ölüp de sırtında geliniyle masanın üstüne uzatıldığı zaman gelip masanın başucunda yerini alacak olan şu Matthew. Jaggers beni delip geçercesine bir bakış fırlatarak ''Adını biliyorsun ha?'' diye sordu. Benim yanıtımı bekleyerek gözlerini yumdu. Ben de ''Evet, bu adı duymuş olduğumu söyledim.'' ''Ya, adını duymuşluğun var demek. Ama sorun şu, onu öğretmen olarak ister misin?'' Bana yaptığı bu yardımdan ötürü Jaggers'a teşekkür etmeye çalıştım ama Jaggers o kocaman kafasını ağır ağır sarsarak ''Yo, delikanlı'' dedi. ''Hatırlasana.'' Ama ben hatırlayamadığım için gene yardımına, tavsiyelerine teşekkür etmeye giriştim. O da gene kafasını sarstı, hem kaşlarını çatıp hem gülümseyerek. Yok delikanlı diye sözümü kesti. Yok, yok, yok. Çok terbiyelisin ama istemem. Yaşın daha çok küçük. Böyle bir sorunu bana yükleyemezsin. Tavsiye sözcüğünü de istemiyorum. Bir başkasını dene. Ben de sözümü düzelterek, bana Bay Pocket'tan söz ettiğinize sevindim efendim dedim. Ha şöyle dedi Bay Jaggers. Ben de hemen bu öğretmeni denemekten büyük kıvanç duyacağımı sözlerime ekledim. Güzel. Onu kendi evinde denersen daha iyi olur. Bu konuda gereken hazırlıklar yapılacaktır. Önce Bay Pocket'ın oğluyla tanışırsın. Kendisi Londra'dadır. Londra'ya sen ne zaman geliyorsun? Ben hiç kıpırtısız bize bakmakta olan Joe'dan yana bir göz atarak hemencecik gelebileceğimi sandığımı söyledim. Bay Jaggers önce dedi. Londra'ya gelebilmen için yeni giysiler gerek sana. İş kılığıyla olmaz. Haftaya bugün geliyorsun diyelim. Biraz para isteyeceksin. 20 altın bıraksam olur mu? Görülmemiş bir serin kanlılıkla uzun bir kese çıkararak altınları keseden alıp masanın üstüne saydı. Bana doğru kaydırdı. Sandalyeye koyduğu ayağını ancak şimdi indirmiş, sandalyeye ata binercesine oturup parayı sayarak benden yana itmişti. Şimdi de elindeki keseyi sallayarak oturduğu yerden Joe'yu süzüyordu. Joseph Gargery dedi sonunda. Dilin tutulmuşa benzer. tutuldu ya diye Joe kesinlikle konuştu. Kendin için hiçbir şey ummayacağın konusunda anlaşmamız vardı, unutmadın değil mi? Unutmadım dedi Joe. Anlaşmamız var idi. Gene de vardır ve dünya durdukça var olacaktır. Bay Jaggers elindeki keseyi hala sallayarak, peki ya bana verilen talimatta sana bir armağan vermem de belirtilmişse diye sözünü sürdürdü. Zararını kapamak amacıyla bir armağan. Ne zararı diye Joe sertçe sordu. Çırağının hizmetinden yoksun kalmanın zararı. Joe'nun eli bir kadının okşayışı kadar hafif omzuma dokundu. Sonradan çoğu zaman Joe'yu kişiliğindeki bu güçlülük ve yumuşaklık bileşimi yüzünden sırasında insanları ezebildiği gibi bir yumurtayı da çatlatmadan okşayan istimli çekişlere benzetmişimdir. Pip'in üzerinde bir damlacık hakkım varsa bile helal hoş ederim. Varlık yolunda, ün yolunda ilerlemesini öyle dilerim ki sözlerle anlatılmaz. Ama siz sanıyorsanız ki bu çocuğun bıraktığı boşluğu parayla doldurabileceksiniz. Nah, şu kadarcıktan elime gelen. O gün bugündür dostuz biz. Ah sevgili temiz yürekli Joe. Nankörcesine bırakıp gitmeye hazırlandığım güzel dost. Seni hala görür gibiyim. O güçlü demirci kolunu ıslak gözlerine siper etmiş geniş göğsün inip kalkarak sesinin boğulup gittiğini gene duyar gibi oluyorum. Ah sevgili, sevgi dolu, iyilik dolu Joe. Omzumdaki elinin sevecenlikle titrediğini bugün bile bir melek kanadının titreyişi gibi apaçık hissediyorum. Ne var ki o gün ben Joe'ya parayı almasını söyledim. Önümde açılan parlak geleceğin dolambaçları arasında yitip gitmiş Joe ile birlikte geçtiğimiz dar yolları çoktan unutmuştum. Kendine sunulanı alsın, avunsun diye yalvardım Joe'ya. Çünkü onun da dediği gibi oldum olası dost değil miydik? Bundan sonra da işte ben söylüyordum, ölünceye dek dost kalmayacak mıydık? Joe boştaki elinin bileğiyle gözünü çıkarmaya niyeti varmışçasına bir ovuşturdu. Başkaca tek söz söylemedi. Jaggers'ın bu sahneyi seyrederken Joe'yu köyün delisi, beni de onun bakıcısı gözüyle gördüğü yüzünden anlaşılıyordu. Sonunda para kesesini sallamaktan vazgeçip avucunda tartarak konuştu. Bana bak Joseph Gargery, benden sana söylemesi. Bu son fırsat senin için. Ben hiçbir işimi yarım bırakmayı sevmem. Sana vermem için bana emanet edilen armağanı almak niyetindeysen söyle, vereyim. Yok, eğer niyetin... Jaggers sözlerinin burasına gelince şaşkınlıktan serseme dönerek sustu. Çünkü Joe besbelli onu bir yumrukta yere sermek gibi kem bir niyetle birden yerinden fırlayarak avukatın çevresinde fır dönmeye başlamıştı. Niyetim şu ki diye bağırıyordu bir yandan. Evime beni iğnelemek, tepeme binmek için geldiysen çık hemen karşıma. Niyetim şu ki eğer sen erkeksen göster kendini görelim. Niyetim şu ki ben ölürüm de gene niyetimden caymam, anladın mı? Joe'yu tutup beriye çektim. O da hemen yatıştı. Bana dönerek son derece terbiyeli, yumuşak bir tutumla kendisinin kendi evinde zorbalığa gelmeyeceğini, kimseyi dalına bindirtmeyeceğini, ilgili kişilerle katlara lütfen duyurmamı benden en derin saygılarıyla rica etti. Joe yerinden fırlayınca Bay Jaggers da kalkmış usul usul kapıya gerilemişti. Yeniden içeriye girmeye de hiç niyetli olmadığı ortadaydı. Karşılığını kapı aralığından verdi. Bay Pip, madem ki bundan böyle kibar bir beyefendi olarak yetişeceksin, bu yerden bir an önce ayrılman senin yararına olur. Dediğimiz gibi önümüzdeki hafta bugün. Bu arada sana adresimi de gönderirim. Londra'da posta arabasından indiğin yerde bir fayton tutar dosdoğru bana gelirsin. Unutma, yerine getirdiğim bu görev konusunda hiçbir düşünce yürütmüş değilim, ne olumlu ne de olumsuz. Para karşılığı yapıyorum bu hizmeti. Bunu iyice kafana sok, iyice anla. Parmağını ikimize birden sallayarak konuşuyordu. Daha da konuşacaktı ya sanırım Joe'nun bakışından bir tehlike sezinleyerek çıkıp gitti. Tam o sırada aklıma bir şey gelerek arkasından koştum. Kiralık paytonun beklediği şen kayıkçılara giderken ona yetiştim. Özür dilerim Bay Jaggers. Bay Jaggers, ha sen misin diyerek arkasına döndü. Ne istiyorsun? Sizin sözlerinizi harfi harfine tutmak istiyorum Bay Jaggers. Yanlış bir iş yapmayayım diye iyisi mi sorayım dedim. Buradan ayrılmazdan önce tanıdıklarımla vedalaşmanın bir sakıncası var mı? Jaggers söylediklerimden pek anlam çıkarmamış gibi bir bakışla yoo dedi. Yalnız köydekiler değil, kasabadakiler de var. Jaggers yok dedi. Hiçbir sakıncası yok. Teşekkür ederek koşa koşa eve döndüm. Baktım Joe ön kapıyı kilitleyip konuk odasını boşaltarak mutfaktaki ocağın başına geçmişti bile. Ellerini dizlerine dayamış, gözlerini kömürlerin parıltısına dikmiş bakıyordu. Ben de ocağın başına oturup gözlerimi ateşe diktim. Uzun süre hiç sesimiz çıkmadı. Ablam köşedeki puf koltuğunda, Bidi de elinde nakışı ateş başındaydı. Joe, Bidi'nin, ben de Joe'nun yanında ablamın karşısına düşüyordum. Kömür ateşine baktıkça Joe'ya bakmak güçleşir gibiydi. Sessizlik uzadıkça dilim daha da tutulur gibi oluyordu. Sonunda, Joe, Bidi'ye söyledin mi diye sormayı başardım. Hayır Pip dedi Joe. Hala ateşe bakıyor, dizlerini de kaçacaklarından korkarmış gibi sımsıkı tutuyordu. Çünkü senin kendine bıraktım söylemeyi Pip. Sen söyleyesin istiyorum Joe. Joe söyleyeyim öyleyse dedi. Bizim Pip zengin bir beyefendi oluyor. Tanrı daha iyi etsin. Bidi işini elinden bırakmış bana bakıyordu. Joe dizlerini sımsıkı kavramış bana bakıyordu. Ben de onlara baktım. Biraz aradan sonra ikisi de beni kutladılar ya, bu kutlayıştaki hafif buruk üzgünlük benim keyfimi kaçırdı. Bidi olup biteni ablama biraz olsun anlatabilmek için kendini paraladı. Bana kalırsa kızcağızın tüm çabaları boşa gitti. Ablam durup durup gülerek başını sallıyor. Hatta Bidi'nin arkasından o da Pip çok para diyordu. Ama bu sözler onun için bir seçim sloganından öte anlam taşımıyordu. Zavallı ablamın kafasının ne durumda olduğunu anlatmak için bundan daha karanlık bir resim çizebileceğimi sanmıyorum. Başımdan geçmese inanmazdım ya, Bidi ile Joe yeniden neşelerini bulup eski rahat durumlarına döndükçe benim içim kararıyordu. Başıma konan devlet kuşunu hoşnutsuzlukla karşılamam olacak şey değildi elbet. Kim bilir, belki kendim de bilmeden kendime karşı hoşnutsuzluk duyuyordum. Her neyse, Bidi ile Joe benim gitmemi, bensiz ne yapacaklarını filan konuşurlarken ben dirseklerimi dizlerime, çenemi avuçlarıma dayamış oturduğum yerden ateşe bakıyordum. Birinden biriyle ne zaman göz göze gelecek olsak ki sık sık göz göze geliyorduk, hele Bidi ile bakışları ne denli tatlı, candan olursa olsun içime bir güceniklik veriyor, ağrıma gidiyordu. Bana karşı bir güvensizlik belirtiyorlarmış gibi. Oysa Tanrım var, sözleri de bakışları da böyle bir anlamdan öyle uzaktı ki. Bu küskünlük dakikalarında yerimden kalkıyor, kapıdan dışarı bakıyordum. Çünkü mutfak kapımız doğrudan dışarı açılır, yaz akşamları da içerisi havalansın diye hep açık dururdu. O gece korkarım, başımı kaldırınca gördüğüm yıldızlar bile içinde ömrümü tükettiğim bu köyün üstünde parlıyor diye gözüme silik, sönük göründü. Akşam soframızdaki peynir ekmekle biranın başına oturduğumuz zaman, cumartesi akşamı dedim. 5 gün daha geçtikten sonra gideceğim günün arifesinden bir önceki gün olacak. Göz açıp kapayana dek geçer. Joe bira kupasının içinde koflaşan sesiyle öyle Pip dedi. Ha deyinceye dek geçer giderler. Bidi, bir de bakmışın gideceğin gün gelip çatmış bile diye ekledi. Bak ne düşündüm Joe. Pazartesi günü kasabaya gidip yeni takımları ısmarladığım zaman terziye söyleyeceğim de prova olmaya gene oraya gideceğim. Ya da Pumblecook amcalara. Köydekiler beni o kılıkla görürlerse soytarı görmüş gibi bakarlar. Hiç de hoş olmaz. Joe, ama Pip, Hubble'lar da görmek isteyebilirler seni kibar kılığınla dedi. Bir yandan peynirini ekmeğinin üstüne koymuş, sol avucunda dilimliyor, bir yandan da dilimlerimizi yemekte yarış ettiğimiz günleri anımsarcasına benim önümdeki el sürülmemiş dilime bakıyordu. Bob'us da görmek ister elbet. Hele şen kayıkçılara görünürsen onur vermiş olursun. İşte benim istemediğim de bu ya Joe. Öyle büyültürler, işi ayağa düşürüp tadını öyle kaçırırlar ki kendimden utanırım. Bak o zaman başka dedi Joe, kendinden utanacaksan. Ablamın tabağını tutmakta olan bir de araya karışarak, giysilerini Bay Gargary ile ablana bana ne zaman göstereceksin hiç düşündün mü Pip diye sordu. Bize görüneceksin değil mi Pip? Ben biraz sinirlenerek, ah Biddy, öyle tez canlısın ki adam sana yetişmekte güçlük çekiyor dedim. Joe, oldum olası tez canlıdır o dedi. Biddy'ciğim, bir saniyecik sabredebileydin, söylemek üzereydim. Bir akşam takımlarımı bohçasıyla alıp buraya getireceğim elbet. Gideceğimden önceki gece büyük bir olasılıkla. Bidi sesini çıkarmadı. Ben de büyük gönüllülüğümle onu bağışladım. Biraz sonra ona da Joe'ya da candan iyi geceler dileyerek yatmaya çıktım. Odama vardığımda oturdum. Her yanını uzun uzun süzdüm. Yakında çok daha gösterişli tantanalı yerlere gitmek üzere ayrılacak olduğum bir küçük, çıplak, yoksul oda. Ama tüm yoksulluğuna karşın çocukluğumun çiçeği burnunda anılarıyla da bezenmişti. Şu dakikada bile köy evinin odacıyla bundan böyle oturacağım çok daha güzel yerler arasında duygularım bölünmeye başlamıştı. Nasıl ki çoğu zaman bu duygular Miss Havisham'ın eviyle demirci dükkanı arasında, Estella ile Bidi arasında da bölünür, çelişirdi. Güneş bütün gün benim küçük tavan arasının damını kızdırmış olduğundan odam sıcacıktı. Pencereyi açıp bir süre dışarıya baktım. O sırada Joe'nun aşağıdaki karanlık kapıdan dışarı çıkarak avluda açık havada birkaç boy dolaştığını gördüm. Derken Biddy'nin de gelip ona bir çubuk getirdiğini, yakıp eline verdiğini gördüm. Joe böyle geç saatlerde hiç çubuk tüttürmezdi. Demek ki bir üzüntüsü var, avulmak istiyor diye düşündüm. Bir süre sonra Joe tam penceremin altına düşen kapının üstünde durdu. O çubuğunu tüttüre dursun, Biddy de yanına geldi, usul usul konuşmaya başladılar. Benden konuştuklarını biliyordum. Çünkü ikisinin de adımı sevgi dolu bir sesle birkaç kez andıkları kulağıma geldi. Dahasını duyabilsem bile dinlemek istemiyordum. Bu yüzden pencereden çekildim. Yatağımın yanındaki tek koltuğa oturdum. İçim üzüntüyle dolup taşıyordu. Geleceğimin yıldız gibi parladığı bu gece, ömrümün en boynu bükük gecesi olsun. Ne tuhaf şey diye düşünüyordum. Açık duran pencereye baktığımda Joe'nun çubuğundan yükselen hafif duman halkalarını gördüm. Joe'nun bana yolladığı iyilik dilekleriymiş gibi geldi bunlar bana. Paylaştığımız gece havasını gösterişe kaçmadan, hatta bana sezdirmeden dolduruyorlardı. Işığımı söndürüp yatağıma girdim. Gel gör ki eski rahat döşeğim değildi artık bu benim. Bu yatakta eski deliksiz uykularımı bundan böyle hiçbir zaman çekmeyecektim artık. 19. Sabah olunca duygularımla görüşlerimde de bir değişim oldu. Yaşam, dünya gözüme öylesine günlük güneşlik görünüyordu ki dün gecenin dünyası gidip yerine başkası gelmiş sanırdınız. Kafamı kurcalayan en büyük tasa ayrılık gününe daha 6 gün olmasıydı. Çünkü bu arada Londra'nın başına bir hal gelecek diye kaygılanıyordum. Gittiğimde orasını ya çok bozulmuş bulacak ya da tümüyle havaya uçup gitmiş olduğundan hiç bulamayacaktım. Ayrılacağımız günün yaklaştığından söz açtığım zaman Joe ile Biddy çok anlayışlı davranıyor, bana çok yakınlık gösteriyorlardı. Ne var ki ancak ben adını andığım zaman değiniyorlardı bu konuya. Kahvaltıdan sonra Joe konuk odasındaki dolapta duran sözleşme kağıdımı getirmişti. Ocağa atıp yakmıştık bu anlaşmayı. Ben de bir özgürlük duygusuna kapılmıştım. Bu yepyeni özgürlük duygusu ve coşkusu içinde Joe ile birlikte kiliseye gitmiştim. Papazın "Dünya yoksullara miras kalacaktır" konulu vaazını dinlerken, durumu bilse bu konuyu seçmezdi diye içimden geçirdim. Her zamanki gibi erken yediğimiz akşam yemeğinden sonra tek başıma dışarı çıktım. Niyetim önce bataklarla vedalaşıp onları aradan çıkarmaktı. Kilisenin önünden geçerken ömür boyu her tanrının pazarı bu kiliseye gidecek, en sonunda da avludaki o alçak tümseklerin arasında gömülecek olan, bu yazgıdan kurtulma olanakları bulunmayan zavallılara karşı, tıpkı o sabah vaaz sırasında duyduğum gibi asil bir acıma duygusu yüreğimi doldurdu. Bugünlerden bir gün onlara bir iyilikte bulunmayı içimden kesinlikle kararlaştırdım. Bütün köylülere rozbifle meyveli puding, bol bira ve alçak gönüllü iltifatlar dağıtacaktım. Bu mezarların arasında aksayarak saklanan o kaçkını, onunla olan ilişkimi eskiden beri hep utanca benzer duygularla anımsardım. Hele böyle bir günde buraya gelip de onu gene paçavraları arasında titreyerek perişan bir durumda görür gibi olduğum zaman neler duyduğumu varın siz düşünün. Tek avuntum olayın üzerinden çok zaman geçmiş olmasıydı. Herif çoktan uzak yerlere sürgün edilmiş olmalıydı. Benim için ölmüş sayılırdı artık. Belki de gerçekten ölüp gitmişti. Bu alçak batak yerlerden uzaklaşıyordum artık. Bu hendeklerle setlerden, tümseklerde otlayan şu sığırlardan. Gene de sığırların üzerine bir saygı gelmiş gibiydi bugün. Geleceği bunca büyük umutlarla ışıyan bu gence doya doya bakabilmek için benden yana dönüyorlardı sanki. Sağlıcakla kalın. Çocukluğumun siz değişmeyen arkadaşları. Demirci dükkanlarıyla sizin çayırlarınız değil bundan böyle benim yerim. Londra'ya, yükselmeye gidiyorum ben. Bu coşkunlukla yürüyerek eski cephaneliğe gittim, yere uzandım. Acaba Miss Havisham beni Estella ile evlendirmeyi mi tasarlıyor diye düşünürken uyuyakalmışım. Uyandığım zaman Joe'nun yanı başımda oturmuş çubuk tüttürdüğünü görünce pek şaşırdım. Gözlerimi açtığımı görünce Joe beni neşeli bir gülüşle karşıladı. Son pazarımız olduğundan keri, Pip, düşündüm ki ben de geleyim bari. Ah Joe, ne iyi ettin de geldin. Sağ olasın Pip. Tokalaştık, sonra ben, sevgili Joe, inan bana, seni hiç unutmayacağım diye ekledim. Joe güven dolu, rahat bir sesle yanıtladı. Ama sen de Pip, elbet inanıyorum iki gözüm. Tanrı senin iyiliğini versin çocuk. Sorun inanıp inanmamak da değildi ki. Bütün olup bitenlere biraz alışmak, biraz akıl yatırmak gerekiyordu. Durum da öyle damdan düşercesine başımıza geldi ki kendimizi alıştırmak, aklımızı yatırmak biraz zaman aldı, değil mi cancağızım? Joe'nun benim vefama böyle sımsıkı güvenmesi pek hoşuma gitmedi nedense. Bu konuda biraz heyecana gelmesini, çok alçak gönüllülük gösteriyorsun Pip gibilerden bir şeyler söylemesini isterdim. Bu yüzden John'un sözlerinin ilk bölümüne hiç değinmeyerek yalnızca son söylediklerine karşılık verip, evet, haberin gerçekten gökten düşmüşçesine geldiğini, gene de bir beyefendi olmayı eskiden beri istediğimden böyle bir durumda neler yaparım diye çok zaman kafamda taslaklar kurmuş olduğumu söyledim. Sahi mi dedi Joe? Bak hele, amma da tuhaf. Ah sevgili Joe, buraya ders yapmaya geldiğimiz sıralarda biraz daha ilerleseymişsin keşke. Derslerden gereğince yararlanmayışın çok yazık oldu değil mi? Vallahi bilemeyeceğim ki diye Joe karşılık verdi. Odun kafalının biriyim ben. Yalnızca kendi mesleğimde ustayım. Odun kafalı olduğuma eskiden beri yanmışımdır. Ama şimdi diyelim bir yıl öncesinden daha çok ahva etmem için bir gerekçe yok ki. Bilmem anlatabildim mi? Oysa ben şunu belirtmek istemiştim. Mirasa konup da Joe'ya bir yardımda bulunacak duruma geldiğim zaman kendisi de mevkini yükseltebilecek yetenekli olsaydı ne iyi olurdu. Gel gelelim Joe'cuk benim dediğimi anlamamıştı bile. Ben de bu işi onun yerine Biddy ile görüşmenin daha yerinde olacağını düşündüm. Böylece eve dönüp de çayımızı içtikten sonra Biddy'yi yol kıyısındaki bahçeye çağırdım. Genel bir moral yükseltmesi niyetine onu hiçbir zaman unutmayacağımı söyledikten sonra kendisine bir ricam bulunduğunu bildirdim. Ricam şu ki Biddy diye ekledim. Joe'nun birazcık daha ilerleyebilmesine yardım etmek için elinden geleni yapacaksın. Biddy gözlerimin içine büyük bir ciddilikle bakarak nasıl ilerlemek diye sordu. Canım öyle işte. Joe ne şeker adamdır bilirsin. Dünyanın en şeker, en iyi insanıdır bana sorarsan. Gel gelelim birçok yönlerden pek geri kalmış. Yani öğrenim, eğitim konusunda, görgü, kibarlık kurallarında. Gerçi ben bunları söylerken Biddy'ye bakıyordum. O da gözlerini iri iri açmıştı ama bu kez bana bakmadı. Bir böğürtlen yaprağı kopararak, ya onu yeterince görgülü kibar bulmuyorsun demek diye sordu. Canımın içi Biddy, bu köye göre çok bile, neylersin ki? Biddy elindeki yaprağı ciddilikle süzerek, ya dedi, demek bu köye göre. Sözümü kesmesene, Joe'yu buradan alıp daha yüksek bir çevreye götürsem, ki mirasıma konduğum zaman bunu yapmaya niyetliyim. Öyle bir çevrede Joe'nun değerini hiç anlamayacaklardır. Sanki Joe bunu bilmiyor mu sanıyorsun diye Biddy sordu. Öyle kışkırtıcı bir soru. Çünkü böyle bir olasılık şimdiye kadar aklımın ucundan bile geçmemişti. Ne demek istiyorsun Biddy diye ona çıkıştım.